Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet hocam, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelere bu haftada ışık tutmaya devam edeceğiz. Arka planında yatan gelişmeleri aktarılmayan, konuşulmayan taraflarını konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle Türkiye'nin yakın çevresiyle başlayalım. Teröre yönelik Türkiye'nin mücadelesi içeride ve dışarıda devam ediyor. Yakın zamanda da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ile birlikte Irak'ı ziyaret etmişti ve Irak'ın kuzeyindeki yönetimle de bir araya gelmişti. Bu ziyaret acaba Sincar'a bir operasyon yakın mı sorusunu akıllara getirmişti. Ve bu Sincar'a operasyon olacak mı olmayacak mı derken Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine Pençe Kartal 2 harekatı başlatıldı ve bu harekat şu anda devam ediyor. Toplam 50 hedef imha edildi harekat kapsamında. 33 teröristin de aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 33 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. Tabii 3 askerimiz de şehit oldu bu operasyonda. Gara terör örgütünün kalbi olarak biliniyor bir taraftan. Önemli bir operasyon. Acaba bu operasyon Sincar doğru uzanır mı? Bu operasyonun önemi nedir? Ve bundan sonrası için neler söylersiniz? Buradan başlayalım hocam, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in de az önce bir giriş şeklinde ifade ettiği gibi Türkiye Devleti Irak Merkezi Hükümeti ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi ile ikili görüşmeler ve temaslarda şunu gündeme getirdi. Yani Türkiye sınırı boyunca bir PKK tehdidi var. İsterseniz bunu birlikte operasyon yapıp bertaraf edelim. Eğer sizin böyle bir askeri operasyon yapma niyetiniz yoksa biz yapacağız mesajlarıydı. Yani bunu daha net söylemek gerekirse. Bu Biden yönetimiyle birlikte Amerika'da ise şöyle bir politika gündeme geldi. Zaten Obama döneminden beri var olan bir hadise bu. İran kuzeyindeki Barzani ve Talabani birliklerinin de içinde olduğu, oradaki Goran hareketi, çeşitli Kürt gruplarını da içerisine alarak Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda şu anda YPG'nin kontrol ettiği bölgeyle bölgesel Kürt yönetiminin dahil olduğu bölgeyi birleştirerek Irak-Suriye sınırı aradan kaldırıp güya bir Kürt devleti kurma. Fakat bunun bir Kürt devleti değil PKK devleti olduğunu, artık bunu Barzaniler, Talabaniler, diğer Kürt gruplar, hatta bu Sincar bölgesinde yaşayan Ezidiler de farkına vardılar ve mevcut rahat ve huzur ortamlarının da bozulacağını gördükleri için, mesela Türkiye Gara'ya şu anda operasyon yaparken PKK temsilcilerinin uluslararası medyaya vermiş olduğu böyle demeçlere baktığımızda, işte Barzani yönetiminin kendilerini sattığını, Türk Devleti ile işbirliği yaptığını, istihbarat bilgisi verdiğini vesaire suçlayıcı tavırlar söz konusu. Çünkü orada, yani yüzyıllardan beri var olan Zagros Dağları'nın etiklerinde, yani Kürtlerin de esas kadim yaşadıkları yerlerdir. Yani bizim Doğu Anadolu bölgesinden başlayıp ta Bağdat'ın doğusunda kalan o Zagros Dağları'nın olduğu kesimler. Yani bugünkü Erbil, Süleymaniye bölgelerin olduğu yerler. Şimdi orada yaşayan insanlar baktılar ki bu PKK öyle görüldüğü gibi Kürtlerin temsilcisi falan değil. Burada bir taraftan İran'ı tehdit edebilmek için Amerika'nın elindeki bir kara gücü konumunda bir maşa. Bir taraftan İsrail'in güvenliğini sağlamak, bir taraftan Türkiye'nin Arap dünyasıyla olan bağını koparmak gibi çok çeşitli hedeflere yönelik çok amaçlı bir silahlı terör örgütü ve bunun zerre kadar oradaki yaşayan mazlum, mağdur, masum Kürt halkıyla uzaktan yakından bir alakasının olmadığını bölge halkı da gördü. Türkiye bu operasyonu yaparken o civardaki köylerdeki sivil halka zarar gelmemesi için de hassasiyet göstermektedir. Bu operasyonun Sincar bölgesine uzanır mı? Yani Türkiye'nin nihai hedefi şu. Yani sınırının ötesinde, yani 40 kilometre 50 kilometre ötede bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğini bütün dünya kamuoyuna deklare etti. 15 Temmuz sonrasında da artık dedi tehdidi ülke içinde değil ülke dışında da karşılayabileceğini, gereken terör hedeflerine hava veya kara operasyonu yapabileceğini bütün dünyaya söyledi. Evet. Ve şu anda da zaten bu doktrin çevresinde bu kara operasyonu devam ediyor. Dikkat edin, o pençe operasyonları vardı. Buna kartal pençe denmesinde sebebi F-16'ların ve SİHA'ların silahlı SİHA'ların da desteğiyle operasyonlar yürütülüyor.
Peki hocam. ABD-Türkiye ilişkilerine bakacak olursak hocam, burada da az önce ifade ettiğiniz terörle mücadele noktasında da sürekli karşı karşıya geliyor ABD-Türkiye ile. Son olarak ABD'de 54 senatör Biden'a bir mektup yazdı ve Türkiye'yi kötüledi. S-400 noktasında Amerika'nın artık harekete geçmesi gerektiğini, demokrasi noktasında yine harekete geçmesi gerektiğini ifade ettiler senatörler. Bunun arkasında da bir FETÖ'cünün, yani bu mektubun arkasında Enes bir FETÖ'cünün olduğu ifade ediliyor. Siz de zikrettiniz, Enes Kanter. Tabii sadece bununla da sınırlı değil ABD'den Türkiye'ye yönelik açıklamalar. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden de tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması noktasında da yine bir açıklama geldi. Türkiye de buna cevap verdi. Hiç kimse Türkiye yargı sistemine, Türk yargı sistemine emir veremez diye Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. ABD'li senatörlere de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri bir mektupla cevap verdi. Bunları konuşalım. Yani ABD Biden dönemiyle Türkiye'ye karşı farklı bir cephe mi alıyor? Bundan sonra neler beklersiniz? Bu senatörlerin tutumu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün tutumu, bunları nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
Şimdi ülkeler arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde bazen böyle centilmenlikler olur. Denir ki işte şu kişiyi siz yakalamışsınız ama ya bu bizim kefil olduğumuz insandır denir, bırakılır veya karşı ülkede bir başkası için der ki bu insan sizin ülkenizde elini kolunu sallayarak dolaşıyor ama bu bizim için azılı bir teröristtir veya işte bunlar karşılıklı centilmenlik anlaşması çerçevesinde yapılabilir uluslararası ilişkiler kapsamında. Ama şimdi 15 Temmuz sonrasında Türkiye klasörler dolusu dosya gönderiyor. Diyor ki bu darbe var, darbenin arkasındaki isimler şunlardır, şunlardır. Diyor ki biz yani Amerikan yasaları gereği diyor işleyen bir hukuk sistemi var, biz buna müdahale edemeyiz diyor. Hiçbir şey de yapmıyorlar.
Evet.
Tamam, sizin hukuk sisteminize kimse karışmıyorsa Türkiye'de de şu anda yani Orta Doğu coğrafyasında İran'la Türkiye'nin köklü bir devlet geleneği vardır. Türk devleti de herhalde istihbarat kaynaklarıyla, emniyetiyle, askeriyesiyle bunu tespit etti ki, çünkü bu işler böyle göstere göstere yapılmaz. Evet. Yani büyükelçiliklerde çalışan personellerin büyük bir kısmı o ülkenin etki ajanıdır yani. Evet. Veyahut da işte bu Osman Kavala üzerinden, çoğu da böyle bankacılık üzerinden değil yani böyle normal elden getirilen paralarla bu Gezi Parkı olaylarının finansmanının genellikle Açık Toplum Vakfı dediğimiz Soros'un, yani perde gerisinde Rothschild ailesinin finanse ettiği, Soros'un da onun görünen yüzü olarak Açık Toplum Hareketi'nin, yani Ukrayna'da, Kiev'deki olaylar, Gürcistan'daki o turuncu devrimler vesaire, yani dünya genelinde bu toplumsal ayaklanmaların perde gerisinde bunların olduğunu artık 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Yani bu Osman Kavala olayında olsun, bu FETÖ hadisesinde olsun, insanların şunu anlaması gerekiyor. Mesela şeyde de deniyor, ya bu çocuk abdestinde namazında tertemiz nasıl olur? Veyahut da Osman Kavala özel hayatında, belki ticaretinde sizden bizden daha dürüst ticaret yapıyordur. Komşuluk ilişkileri herkesten daha iyi olabilir. Şahsiyet olarak yani ne bileyim sevilen bir insan olabilir ama öbür taraftan da bu Soros'un paralarını bu Türkiye'deki bu geziciler arasında örgütleyen, onlara lojistik destek veren bu Gezi Parkı olaylarının finansörü olarak devlet bunu tespit etmiş. Evet. Yani iki şey birbirine karıştırılmasın. Yani adam diyor ki işte bunun gibi saygın bir iş adamına niye bu şekilde söyleniyor? Veya o FETÖ evet. hadisesinde de işte o meşhur savcının annesi diyor ki ben abdestsiz emzirmedim bu çocuğu diyor. E tamam olabilir ama çocuğun geldiği son nokta burası.
Evet.
Bu nedenle bizler yani kişilerin özel hayatındaki dini hassasiyetleri veyahut da ibadetlerini yapıp yapmaması ayrı bir konu. Ortaya koymuş olduğu eylemler ve sonuçları böyle. Şimdi bu Osman Kavala hadisesinde Amerika bize üst perdeden bir takım şeyler söylüyor. Türkiye'de gereğini yaptı. Gelelim o senatörlerin gönderdiği evet. mektup hadisesine. Şimdi dünyada artık her şey parayla dönüyor. Adına cemaat diyin, FETÖ diyin, ne derseniz deyin, o himmet paraları dediğimiz o paralarla Obama döneminde seçimlerde o senatörlerin, milletvekillerin seçimlerinde milyonlarca dolar bağışta bulunduğu haberleri evet. basına yansıdı. Çünkü Amerika'da bu işler şeffaf yapılıyor. Yani hangi diyelim ki siyasi aday, gerek başkan adayı olsun, evet. gerek onun işte il eyaletlerdeki temsilciler olsun. İşte diyor ki ben seçim propagandamda 5 milyon dolar harcıyorum veya 10 milyon dolar bütçem var. Bu bütçeme de işte katkıda bulunanlar şunlar şunlar şunlar diye listesini veriyor. İşte o listelerde bakıyorsunuz Türkiye'den giden ki 1 milyar dolara yakın bir paradır bu. Himmet parası olarak evet. yani bizden öğrenci bursu falan diye alınan bu paralar oralarda birilerinin iktidara gelmesi için verilmiş ve o insanlar şimdi Türkiye'ye ayar vermeye çalışan o senatörler vesaire birçoğunun Türkiye'nin o sosyal yapısını dokusunu çok da bildiklerini sanmıyorum. İşte nasıl ki eskiden bir Ermeni diasporası, Rum diasporasından bahsediyorduk. Şimdi bir de FETÖ diasporası başladı. Amerika evet. merkezli olmak üzere. Ve bu insanlar Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsına olan bir takım hınçları ve kinleri zaman içerisinde Türkiye düşmanlığına evrilmeye başladı. Bu da böyle bir ironik durum maalesef. Evet.
Amerika demişken Amerikan eksenli gelişmelere de bakalım hocam. Çin ve ABD arasında Güney Çin Denizi'nde bir gerginlik söz konusu. Son olarak da ABD Başkanı Joe Biden Pentagon'da bir Çin üzerine yoğunlaşan bir birimin kurulduğunu açıklamıştı. Bu gerginlik nedir ve ABD-Çin gerilimi Trump döneminde bayağı bir yükselmişti. Biden döneminde bunu nasıl evirecekler? Ne yönde bir gelişim bekliyorsunuz ve bu gerginliğin sebebini
Şimdi,
anlatır mısınız?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası, Doğu Akdeniz'deki tavırları veyahut da PKK-YPG ile Türkiye'nin o mücadelesindeki nasıl bir rol oynayacağı, İran-Amerika ilişkileri evet. hepsinin gelip dayandığı nokta şu. Amerika Çin'le olan hesabını nasıl görecek? Eğer Çin'le sadece bir ticaret savaşı boyutunda bu işi götürüp düşük yoğunluklu bir mücadele olursa Orta Doğu'da bildiğiniz gibi cümbüş devam edecek. Ama Çin'in de şöyle bir durumu söz konusu. Güney Çin Denizi bu Malaka Boğazı'ndan Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Çin'in o Guangzhou bölgesine giden yolların merkezinde bir bölge Güney Çin Denizi. Doğuda Filipinler, batıda Vietnam, güneyde işte Myanmar, Endonezya, Malezya'nın olduğu bir bölge. Sığ bir deniz, petrol ve doğalgaz bakımından çok zengin ve burada mercan adaları var. O adaları doldurarak Çin o suni bir takım adalar oluşturdu ve o adalardan itibaren tıpkı Meis Adası'ndan itibaren Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak iddia etmesi gibi evet. bütün Güney Çin Denizi'nin %80'inde Çin hak iddia ediyor. Bu durumda Vietnam gibi, Filipinler gibi bunların işte biri Budist, biri Hristiyan ülke, işte Malezya, Endonezya, Brunei Sultanlığı gibi Müslüman ülkeler bu Shell sahasındaki petrol ve gazdan faydalanmak istiyorlar ve Çin'in haklarına tecavüz ettiğini, gasp ettiğini görüyorlar hı hı. ve Amerika burada bu ülkelerin hamisi olarak geliyor.
Evet, kendine buradaki, vazife çıkarıyor.
Buradaki durum şu, eğer Çin bu güney Çin denizindeki hidrokarbon yataklarının %80'ine sahip olursa, ki dünyadan en çok ithal ettiği ham madde petrol, gaz ve metalik madenler. Bu Çin'i biraz daha bağımsızlaştıracak, biraz daha güçlendirecek. İşte Amerika Çin'in kontrol edilemez derecede büyümesini engellemek için o ülkelerin hamisi konumuna geldi. Büyük savaş gemilerini o bölgeye doğru yönlendirdi. Bir taraftan batıdaki işte Orta Asya'ya açılan kapısı olan Doğu Türkistan, Uygur, Özerk bölgesindeki o Müslümanlara yapılan zulmü zaman zaman dünya kamuoyuna getirerek, evet, Çin'i baskılamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da Güney Çin Denizi. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Vietnam'ın, Filipinler'in veyahut da Malezya, Endonezya'nın, Brunei'nin hakları gasp edilmiş çok da umurunda olduğunda değil. Burada zaten Çin'i baskılamak için bir bahane arıyordu. Bu da bulunmaz bir fırsat oldu. Hem de kendine Pasifik dünyasında yeni müttefikler kazanmış oluyor. Yani Vietnam Savaşı'nda Vietnam'ı yerle bir eden, yüz binlerce insanın ölümüne, sakat kalmasına, milyonlarcasının yerinden yurdundan olmasına sebep olan Vietnam Savaşı'ndan sonra şu anda Vietnam Amerika'nın müttefiki konumuna geldi. İşte kaderin cilvesi, böyle bir durum. İşte dolayısıyla bu Amerika-Çin karşılaşmasının sanırım birinci perdesi bu Güney Çin Denizi'nde yaşanacak. Bu da çok yakın bir zamanda uç vereceğe benziyor.
Evet, Çin sadece ABD ile karşı karşıya gelmiyor bugünlerde hocam. İngiltere de Çin'e karşı bir savaş başlatmış desek yeridir. Çünkü o da zaman zaman Uygurlara yapılan zulmü gündeme getiriyor. Kendince yaptırımlar uygulamaya çalışıyor. Son olarak da İngiltere bir Çin televizyonunu engelledi, yayından kaldırdı İngiltere'de. Buna mukabil olarak da Çin BBC'nin yayınlarını Çin'de durdurdu. Böylesine bir televizyon savaşları var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi Çin'de de, Amerika'da da, İngiltere'de de nükleer silahlar var. Şimdi nükleer silahlara dokunulduğu zaman bu dünya var olur mu, o belli değil. Dolayısıyla bu birbirleriyle restleşen ülkelerinin her birinde sadece karşıdaki ülkeyi değil, dünyayı yok edebilecek kapasitede devasa silah, evet, teknolojilerine sahipler. Şimdi bunlar birbirlerine bu şekilde cesameti büyük olan silahları kullanmadan önce menfaatleri çakıştığı zaman bu defa medya üzerinden birbirlerini manipüle etmeye çalışıyorlar. Nasırlarına basıyorlar ve artık savaş olgudan algıya doğru, evet, yönelmiş durumda. Yani İngiltere ile Çin'in menfaatleri çakıştığı ortamda bir bakıyorsunuz, Çin İngiltere'yi veyahut da İngiltere Çin'i bir noktada sıkıştırmak istediğinde bir bakıyorsunuz BBC Çin'in işte insan hakları ihlal ettiğini, işte şurada haksız yere komşusunun haklarını gasp ettiğini vesaire dünya kamuoyuna getiriyor. Aslında orada Çin'den almak istediği bir tavizi kanırtmaya, evet, çalışıyor. Çin de bu defa karşılık olarak BBC'nin Çin'deki yayınlarının kısıtlanmasına. Yani bunlar insan hakları, demokrasi, özgürlükler dediğine bakmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının Twitter hesabını, evet, kapamış bir ülkedir bunlar. Yani şu andaki maalesef medya ulus devletlerin değil, küresel sermayenin emrindedir. Bu nedenle o şirketlerin menfaatine bir durum söz konusu olduğunda hiç gözünün yaşına bakmadan fikir hürriyetiymiş, duygu ve düşüncelerin açıklanmasıymış çok da umurunda değil, anında kesiyorlar. Bu nedenle ülkelerin aklını başına alıp, nasıl ki Türkiye son 15-20 yıldır milli silah sanayini geliştirmek istiyor, işte yerlilik oranını işte %80'lere ulaştırdık falan diyor. Bu dijital platformda da, evet, yani Türkiye kendi göbeğini kendisini kesecek bir konuma gelmesi lazım. Yani WhatsApp'la, Twitter'la, Facebook'la bu iş olmaz. Bir gün nasıl ki yoğun bakımdaki hastanın fişini çekiyorlar.
Evet.
Ve daha nefes alıp verirken hayatını sonlandırıyorlar. Yani siz eğer kendi dijital ortamınızı kurmazsanız bir gün aksi hareket ettiğinizde şarteli indirip sizin sesinizi keserler. Ülke olarak keserler yani. Bunun lazımı evet. Yok.
Peki hocam. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı geldi. DAEŞ tehdidi yeniden büyüyor dedi.
Eyvah.
Evet yani bu hakikaten endişe verici bir durum. Biden daha koltuğa oturur oturmaz ertesi gün Bağdat'ta bombalar patlamıştı. DAEŞ yaptı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu uyarısı ne anlama geliyor hocam? Bir de ABD ve Rusya bugünlerde Suriye'de üstlerini tahkim etme derdinde üstlerini güçlendiriyorlar. Bunun perde arkasında ne var? Acaba gerçekten de DAEŞ tehdidi mi yatıyor yoksa başka şeyler mi? Buyurun.
Şimdi DAEŞ Amerikan ve İngilizlerin Orta Doğu coğrafyasındaki menfaatlerinin olduğu yerlerde adeta bir maymuncuk gibi, bir Fransız evet. anahtarı gibi. Onlar nerede görülürse Amerika'nın, İngiltere'nin, Batı'nın kurtulmak istediği bagajlarından kurtulması için çok güzel bir enstrümandır.
Evet.
Şimdi deniyor ki bu DAEŞ işte önce IŞİD'di, Irak, Şam, İslam devleti kuracaktı bunlar. Yani Irak'ta ve Suriye'de. Bakıyorsun İslam devleti kuracak olan bir örgüt. Bir tane İsrail'in ölümüne sebep olmamış. Bir tane Amerikan askeri öldürmemiş.
Nerede Müslüman var onlarla uğraşıyor.
Ve işin garibi mazlum gariban köylüleri kesiyorlar, bunu internette yayınlıyorlar. Bu yayınların sonucunda da Batı dünyasında belki Hristiyan aleminde zaten dinle diyanetle bağ kalmamış, içinde manevi bir boşluk olan, İslam'a karşı da nötr olan o kişiler belki de Müslüman olacaklar ilerleyen dönemlerde, ama artık bunlar İslam'ı bir terörle eşdeğer hale getiriyor bu örgütler. Ve bu örgütlerin belki tabanında saf, kendince işte İslam devleti kurmaya inanmış saf
Müslümanlar mı diyelim, olabilir.
Ne diyeyim artık ona, siz evet. şey yapın.
Kandırılmış.
Kandırılmış diyelim, ama tepe noktası kesinlikle
istihbarat
örgütlerinin elinde olan bir yapılardır bunlar. Şimdi eğer Amerika diyorsa ki DAEŞ veya IŞİD tehlikesi arttı diyorsa, demek ki onları bir yerlerde palazlandırıyorlar.
Evet.
Bir yerlerde sahneye eylem yaptıracaklar. Sürecekler. Daha sonra da mahallenin iyi çocuğunu evet. parlatmak için onun üstüne sürecekler.
Kim o mahallenin iyi çocuğu hocam?
Tabii ki YPG'liler, evet. PYD'liler. Ya Türkiye diyor ki bırak ben bu DAEŞ neredeyse neredeyse edeyim, bitireyim.
Evet, Trump bitirmişti zaten değil mi?
Evet, yani Trump döneminde bitirmişti. Yani şu anda DAEŞ'e kurulduğu günden bu yana kadar en büyük darbeyi, omurgasını kıran bizim komandolarımız evet. oldu. Özellikle bu Elbab'ın ele geçirilmesi sırasında, o Fırat Kalkanı Harekatı'nda yüzlerce DAEŞ'li terörist öldürüldü. Ve bunların yardımına PKK'lılar geldi. Evet. İşin garibi biz bu Elbap'ta olsun, Fırat Kalkan Harekatı'nda, o Cerablus bölgesinde mücadele ederken PKK'lıların lojistik destek verdiler.
Birbirlerine el sallayarak uğurladılar.
Bunlar nasıl birbiriyle mücadele ediyorlar? Yani insanların bu kadar aklıyla alay etmesinler. Şu anda Amerika'nın yapmaya çalıştığı bütün oradaki Kürt gruplarını bir araya getirip, güya Kürdistan adı altında bu PKK, YPG'lilerin ki yuları kendi elinde olan bu terör gruplarına orada bir siyasi bir yapı oluşturmak, bunu da güçlendirebilmek için, finanse edebilmek için oradaki petrol ve su kaynaklarına el koydu. Şu an Suriye'de mesela rejimin yönettiği bölgelerde, Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Laskiye'de insanlar sefalet içerisinde. Yani son 100 yılda hiç yaşanmadığı kadar şu an Suriye coğrafyasında mağduriyetler yaşanıyor. İnsanlar elektrikten, sudan, ısınmadan mahrum bir şekilde. Bu Şam'da, Halep'te yaşanan hadiseler, yani o Suriye'den gidip gelenlerle görüştüğümüzde. Ama Suriye'nin en büyük barajları, su kaynakları ve petrol kaynakları YPG'lilerin elinde. Evet. Ve Amerika bunu daha da tahkim etmek için yeni üsler kuruyor.
Evet.
Basına yansıyan son haberlere göre Deir ez-Zor Rum doğusunda yani Fırat Nehri boyunca Irak sınırına kadar olan bölge petrol sahasıdır. Deir-i Zor Ebu Kemal arasında ki orası Ömer el Ömer bölgesi diyorlar. Orada yeni bir üst kurmaya başlamış Amerika ve Amerika'nın üst kurması haberlerine karşılık Rusya'da
boş durmuyor.
O batıda zaten Lazkiye yakınlarında Tartus'ta deniz üssü vardı. Hümeym'in hava üssünü de pist uzunluğunu 3.2 kilometreye uzatmış ve 300-500 metrelik yeni bir ek yapmış. O dev bombardıman uçaklarının inip kalkmasına elverişli olsun diye. Yani bu haberler çok da hayra alamet
değil.
Şeyler değildir. Yani bunlar şöyle bir baktığımızda bir yere gitmek için önce bir üs kuruyorlar. Ve mesela Türkiye'nin Katar'da üs kurması, Somali'de aynı şekilde, bugün Libya'da Trablus'un güneybatısındaki üs bölgesine konuşlanmaya çalışmasını eleştirenler, bizim burnumuzun dibinde Rusların, Amerikalıların niye üs kurduğu konusunda aynı eleştiri yapmadıklarını görüyoruz. Bu da düşündürücü.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da stüdyomuzda gündeme dair önemli başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Türk-Yunan gerilimi her zamanki gibi seyrinde devam ediyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Kıbrıs'ta Türkiye'yi, Türkleri işgalci olmakta suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çılgın Türkleri ifadesini kullanarak uyardı Mitsotakis'i. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Anlaşmalar imzalandı. Orada da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar artık iki devletli bir çözümün uygulanması gerektiğini ısrarla söylediler. Siz ister kabul edin ister kabul etmeyin, iki devletli bir çözüme doğru gidiyoruz dediler. Yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Mitsotakis'in gerilimi sürekli artıran bu açıklamaları, Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisi, bu konuda neler söylersiniz? Buyurun.
Şimdi Avrupa'nın şöyle bir özelliği vardır. 1789 Fransız devriminden sonra milliyetçilik hareketleriyle Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. 30 küsur tane devlet kuruldu. Ama aynı milliyetçilik hareketleri küçük Alman prensliklerinin birleşip Büyük Almanya'nın kurulmasına, evet, küçük İtalyan devletçiklerinin birleşip Büyük İtalya'nın kurulmasına sebep oldu. Nasıl oluyorsa bizde parçalanmalara sebep olan akım onların birleşmesine sebep olabildi.
Evet.
Şimdi bugün de Avrupa kendi arasında birlik olurken 27-28 tane ülke bir araya geliyor Avrupa Birliği'ni oluştururken Orta Doğu coğrafyasını lime lime ediyorlar. Hatta Condoleezza Rice bu 20 yıl kadar önce eski Amerikan Dışişleri Bakanı 22 ülkenin sınırlarının değişeceğinden, İran, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerin yönetilemeyecek kadar büyük olduğundan ve bunların küçük parçalara bölünmesi gerektiğinden hayasızca, arsızca bahsedebiliyor.
Evet.
Şimdi Kıbrıs hadisesine gelecek olursak, Türkiye'de Türkler ve Kürtler örneğini verelim. Yani Müslümandırlar, Sünnidirler, işte Kürtlerin büyük kısmı Şafii'dir, Türkler Hanefi'dir, bu kadar bir fark vardır. Yüzlerce yıldır kız alışverişi söz konusu olmuştur. Yani evet, saf bir Türk-Kürt de söylemek mümkün değildir. Şimdi Kıbrıs Adası'na gidelim. Şimdi Anadolu'da Türklerle Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin, Lazların kız alışverişiyle birbirine kadar karışmış, homojen bir yapı oluşturduğunu görüyoruz. Öbür taraftan 1571'de Kıbrıs'ın fethedilmesinden bu yana 9000 kilometre karelik küçücük bir ada üzerinde Türkler ve Rumlar hiç birbiriyle aynı olmamışlardır. Kız alışverişi yapmamışlardır.
Evet.
kiliseleri ve camileri hep ayrı olmuştur. Mezarlıklar ayrı olmuş. Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu bir şey vardır. Yani diyor ki bir topluluğun diyor aynı mı ayrı mı olduğunu anlamanız için diyor 3 tane kriter vardır diyor. Kız alışverişi var mı yok mu? Mezarlıkları aynı mı ayrı mı? Bir de mabetleri. Evet. Kıbrıs'ta bizim mabetlerimiz ayrıdır. Mezarlıklarımız ayrıdır. Kız alışverişi de hemen hemen yok denecek kadar şeydir. Ve ayrı toplumlardır. Yani siz bunları bir araya getirmeye niye uğraşıyorsunuz?
Evet.
Yani madem bu kadar bütünleştiricisiniz, Orta Doğu'da niye her şeyi bölmeye çalışıyorsunuz? Evet. Buradaki çifte standardı bir not edelim. Öbür taraftan Türkiye 1974 harekatından sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra o günün devletinin hani tırnak içerisinde derin devlet derler ya şöyle bir uygulaması söz konusu oldu Kıbrıs'ta. Yani Kıbrıs'a gidip gelenler, Kıbrıs'ın demografik yapısını böyle sosyal dokusunu bilenler bunu bilirler. Şimdi o cumhuriyetin o kurucu düşüncesi batılılaşma, modernleşme, mümkün olduğu kadar İslami olan her şeyden şöyle bir kol boyu uzak durma görüşünde olanlar 1950'ye kadar aslında her şey iyi gidiyordu. 1950'den sonra ezan asli haline getirildi. İşte köy enstitüleri dejenere edildi vesaire. Bizim o batılılaşma serüvenimize sekte vuruldu diyor bu bir kısım o Kemalistler. Evet.
Beyaz Türkler.
Beyaz Türkler. İşte bu Kıbrıs'ta bunu uygulamaya çalıştılar. 1974'ten 2004'e kadar. 30 yıl boyunca. Alabildiğine Türk olduklarını vurguladılar onların. Hı hı. Türklüğün faziletlerinden bahsettiler. Ama zerre-i miskal kadar da İslam'la pek şey yapmadılar.
Cümle kurmadılar.
Yani İslam
cümle dahi kurmadılar.
Hayatlarından İslam'ı.
Evet.
İslamsız bir Türklük. 2004 referandumuna geldiğimizde Kofi Annan planına göre artık Kıbrıs'taki sıradan insanlar bile Türk askerinin orada işgalci konumunda olduğunu, Türkiye'nin yakasından düşmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'ne girdiğinde şu kadar euro ellerine para geçeceğini, Türkiye'nin artık sırtlarında bir kambur olduğunu düşünmeye başladılar. Bakın 1974'te Rumların süngüsünden kurtaran Türk askerine 30 yıl sonra
işgalci dediler.
Eğer siz de o Türklüğün içerisinden İslam'ı çıkardığınızda vatan, millet, şehadet, cihat ne bileyim bu kavramları çıkarttığınızda her şeyi TL ve Euro'ya göre vurduğunuzda o zaman Türkiye'nin orada ne işi var konumuna gelir ve 2004 yılından sonra Türkiye abandı. Yani İslamsız bir Türklüğün yumurtasız bir omlet gibi bir hiç olduğunu gördüler. Ve şu anda Türkiye bütün gücüyle ilahiyat fakültesi olsun, camiler olsun, öğrenci yurtları olsun. Yani orada bir İslam'ı altyapı oluşturmaya çalışıyor Kıbrıs'ta. Ve bugüne kadar da Denktaş döneminden başlayarak bu müzakere süreçleri aslında topu taca atma süreciydi. Hı hı. Ve Türkiye sürekli şöyle suçluyorlardı. Barışı şey yapan yani sekte vuran ülke. Türkiye'nin politikası şu oldu. 1974'ten ta 2000'li yıllara kadar. Çünkü 1974'de gelindiğinde Kıbrıs'ta Türk kalmamıştı. Yani bir kısmını Avustralya'ya, bir kısmını İngiltere'ye vatandaşlık vererek göndermişler. Bir kısmını öldürmüşler vesaire. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1974 harekatı yaptığında Kıbrıs Türk'ü çok az kalmıştı orada. Evet. Türkiye Anadolu'dan oraya nüfus transferi yaptı. Oraya iskan ettiği insanlar oldu. Ve bugün birazcık böyle vatan millet duygusu olanlar da o 74 sonrası Türkiye'nin iskan ettiği. İşte Birleşmiş Milletler planlarına göre Kıbrıs doğumlu olmayanların Kıbrıs'ı terk etmesi gibi bir madde söz konusuydu. Yani evet. Barış planı gündeme girdiği an Kıbrıs doğumlu olmayanlar gidecekti. Zaten şu anda 40 yılı geçtiği için o gidenlerin çoğu vefat etti. Çocuklar da orada doğdu. Böyle bir maddenin geçerliliği kalmadı. Türkiye iki toplumlu konfederatif bir yapıyı başlangıçta savunuyor idi. Ama gelinen nokta şu, Avrupa Birliği'ne giren Rum kesimi artık Türkleri azınlık olarak görmeyi ve onları yutmayı düşünüyor. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın ağzından net bir şekilde tavrını koydu. Dedi ki arkadaş artık konfederasyon, monfederasyon, iki toplumlu bir yapı falan yok. Evet. Barış o yeşil hattın geçtiği yerden itibaren Lefkoşa zaten ikiye bölünmüş durumda. Hı. Yani Türk kesimi ve Rum kesimi olmak iki tane devlet olacak. Yani Monaco devlet oluyor, Malta devlet oluyor, San Marino, Liechtenstein gibi bir avuç toprağı olan yerler devlet oluyor da Kıbrıs'ın onda biri kadar olmayan devletler var dünyada. Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız devlet olacak dendi ve Türkiye'nin şu andaki gidişatı şu anda Azerbaycan tanımıyordu. Çünkü Karabağ meselesi yüzünden işgal altında olan bölgeydi. Azerbaycan'dan başlamak üzere İslam ülkelerinde yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs'ın tanınması yönünde Türkiye'nin bundan sonra, hı hı, diplomatik atağa geçmesi ve Kuzey Kıbrıs'ın dünya kamuoyunda tanınmasını sağlamasından başka yol yoktur. Yani Rumlarla anlaşmanın pek mümkün olmadığını gördük. Evet. 1 Mart'tan sonra da müzakereler başlıyor da bunlara ben havanda su dövmek diyorum.
Peki hocam. Şimdi geçelim Libya meselesine. Libya'da önümüzdeki yani bu yılın sonunda seçim var ve seçime kadar götürecek yeni bir yönetim oluşturuldu. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplandı. Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdülhamit Dibeybe seçildi. Şöyle bir gelişme de yaşandı hocam. Libya'nın yeni seçilen Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Bingazi'ye gitti ve Hafter'le görüştü. Hafter'le görüştü ama bir taraftan da Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Mişri buna tepki gösterdi. Sayın Menfi'nin savaş suçlusu Hafter'i ziyaretiyle yaptığı başarısız başlangıcı reddediyor ve kınıyoruz dedi ve görevini daha resmen üstlenmeden böylesine bir girişimde bulunmasını da bir taraftan kınadı Mişri. Tam olarak yeni yönetimi nasıl değerlendirdiniz hocam? Buradan başlayalım. Türkiye'ye yakın bir yönetim olarak dile getiriliyor. Doğru mu? Bir de Mişri'nin bu tepkisi ya da Menfi'nin Hafter'le görüşmesi ne anlama geliyor? Buyurun. Şimdi
fotoğrafa şöyle biraz geriden bakalım. Kaddafi dönemi 40 yılı aşkın bir Libya da sükunet vardı. Yani Kaddafi'nin ordusu ülkeye hakimdi. Yani öyle sokak gösterileriyle filan da Kaddafi'nin yıkılması mümkün değildi. Yani bakın Esad rejimi yıkılmadı. Esad rejimine göre yani 10 kat belki daha güçlü bir devlet yapısına ve orduya sahipti Kaddafi. Ama ne oldu? Amerikan denizaltısına, bakın denizin altından Tomahawk füzeleriyle bütün havaalanındaki uçakları, limanlardaki gemileri, askeri tesisleri yok edildi. Arkasından Macron da bir uçaklarıyla bombardıman yaparak
Sarkozy
gösteri yaptı. Ve Türkiye'nin yapmayın etmeyin demesine rağmen Libya'nın önce bir altyapısı yok edildi. Arkasından işte bu sokak gösterileri başladığında Libya'nın vurucu ateş gücü zaten imha edilmiş durumdaydı. Evet. Ve niye? Güya bir diktatörü götürdüler, demokrasiyi getiriyorlardı. Libya'ya ne geldi? Kaos geldi, kargaşa geldi, kan geldi, gözyaşı geldi, petrolünü bile satamaz oldu. Ve bu kaos kargaşa içerisinde Türkiye işte geçen yıl tam Trablus düşmek üzereyken operasyon yaptı. Türkiye'nin iki katından fazla bir alana sahiptir Libya. Osmanlı döneminde işte batıda Trablus, doğuda Bingazi, güneyde de Fizan bölgesi olmak üzere üç ayrı yönetim ünitesine ayrılan bir bölgeydi Libya. Şimdi bu Libya'da petrol bölgesini, Sirte Cufra hattını Hafter, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır o konsorsiyum elinde tutuyor. Ülkenin batı yarısı, başkenti, nüfusun büyük bir kısmının olduğu Türkiye büyüklüğündeki yaklaşık bir alan ise Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin elinde. Görünürde Birleşmiş Milletler'in belirlediği. Bakın tekrar görünürde Birleşmiş ama gerçekte Libya'nın Amerikan konsolosluğu tarafından belirlenen 75 üyeli bir heyet İsviçre'nin Cenevre şehrinde toplandı. 24 Aralık'ta ülkeyi seçime götürecek olan bu
yeni yönetimi,
belirledi. Bakın 5 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre şehrinde toplanan 4 tane liste yarıştı burada. İlk turda hiç kimse geçerli oy alamadığı için 2 liste ikinci tura kaldı. İkinci tura kalan listenin birinde İşte bu Akile Salih, Fethi Başa, Usame Cüveyli ile Abdülmecid Sayf'tan oluşan bu ikinci liste 34 oy aldı. Ve herkes onların kazanacağını bekler iken şu anda Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdülhamit Dubey Bey getirildi. Bunlar da 39 oy aldılar.
Evet.
Şimdi kim bunlar? Yani biz Türkiye'den çok da fazla tanımıyoruz. Şu anda Başkanlık Konseyi'nin başkanlığına getirilen şahıs daha önce Yunanistan Büyükelçisiydi Libya'nın.
Evet.
Türkiye o deniz anlaşmasını yaptığında bunu reddetmesini istediler. Yunanistan yok Türk buna karşı çıkınca Büyükelçi Yunanistan'dan kovdu Yunanistan
evet.
devleti. Dolayısıyla bu yönüyle Türkiye'nin o münhasır deniz Libya ile yapmış olduğu anlaşmanın taraftarı olan bir şahıs. Ama 44 yaşında ve Tobruk doğumlu. Yani evet. Bingazi, Tobruk, Derne orası şu anda Hafter evet. denetiminde olan bir bölge. Yani Hafter'in kontrol ettiği bir bölgeden doğmuş, büyümüş ve Yunanistan'da büyükelçilik yaparken de batıdaki Trablus hükümetinin anlaşmasını savunduğu için oradan kovulmuş bir kişi. Bu konsey başkanlığına getirilince biz dedik ki acaba ne oldu? Yani Türkiye'nin direkt desteklediği bir kişi değildi bu. İşin püf noktasını Körfez medyasında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan medyasında deniyor ki biz faka bastırıldık, ketenbereye geldik. Aslında diyor Rusya ile Türkiye perde gerisinden anlaştılar. Bu isimler iş başına getirildi. Normal şartlarda çarklar diyor hep Türkiye ve Rusya'nın lehine işliyor. Yani kumpası evet. Amerika kurdu ama çıkan sonuç bu şekilde diye Körfez medyası
söylüyor,
söylüyor bunları. Yani oradan haberleri alınca evet. zaten aşağı yukarı fotoğrafta netleşiyor. Şimdi zaten bunlar şu anda Şubat'ın ortasına geldik. Evet. Aralık'ın ortasında da seçim olacağına göre yani burada bir 9 aylık, 10 aylık bir geçici yönetim ülkeyi sulh ve selamet içerisinde seçime götürecek. Bu dörtlü konseyin bir tanesi Mistra Atalı iş adamı. Hatta o Körfez medyasında bunun işte 10 milyon dolar her bir üyeye para vererek satın alarak bu işi yaptığını söylüyor. Bir tanesi güneyde Fizan bölgesinden gelen temsilci. Yani ülkenin her bölgesinden de oraya temsilci koymayı evet. ihmal etmemişler. Ancak Türkiye'nin söylemek istediği şu Fransa'ya, Amerika'ya ve şeylere yabancı güçler Libya'yı terk etsin derken sadece Türkiye'yi kastediyorlar.
Evet, Birleşmiş Milletler'den de bu yönde bir açıklama geldi.
Ya işin garibi Türkiye'nin dışındaki oradaki diyelim ki Çad'dan, Sudan'dan gelen paralı askerler, Rus destekli paralı askerler yani hiçbiri yabancı kabul edilmiyor.
Evet.
Bu da Türkiye'nin her olayda olduğu gibi burada da kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerekiyor. Ne Rusya'nın ipiyle ne Amerika'nın ipiyle ne de Arap ülkelerinin sözüyle yola çıkılamayacağını, Türkiye gücü varsa ancak bölgede söz sahibi olabileceğini bilmesi gerekiyor.
Evet hocam, peki bir başka noktayla devam edelim. Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ediyor. Bir taraftan da Avrupa'da ciddi aşı savaşları yaşanıyor hocam. Hatta Türkiye bu aşı savaşlarından etkilenmemek adına ne kadar aşı aldığını bile artık açıklamayacak, satın aldığını. Bunu konuşalım. Bir taraftan da bu koronavirüs gündemiyle birlikte sıkça ismi anılan Bill Gates var. Koronavirüs salgınının 6 yıl öncesinden işaretlerini veren isim olarak biliniyor. O çok önemli bir bilgi paylaştı, bir öngörüsünü paylaştı. Koronavirüsten daha kötü iki şeyin insanlığın başına bela olacağını söylüyor Bill Gates. Bunlar iklim değişikliği ve biyoterörizm hocam. Bu iki tehlikeye karşı önlemler alınması gerektiğini söylüyor Bill Gates. Ne demek istiyor? Yani iklim değişikliği ve biyoterörizm. Bunlar ne demek? Nasıl tehlike oluşturabilir? Ki iklim değişikliğinin tehlikelerini yaşıyoruz aslında evet. ama. Buyurun hocam.
Şimdi aslında Bill Gates'in söylediği normalde bu işin uzmanlarının kapalı kapılar arkasında toplantılarda dile getirdiği ve gelecekte bizi bekleyen tehlikelerin neler olacağıyla ilgili konuşulan ve ortaya çıkan gerçeğin bütün dünyaya fahş edilmesinden başka bir şey değil bu. Şimdi doğal afetlerin artmasını ben şöyle sevgili dinleyicilerimizin anlaması için şöyle izah etmek istiyorum. Sağlıklı bir bünyedeki insanı düşünün. Normalde işte üşümesi için çok aşırı bir soğuk olması lazım. Evet. Terlemesi için işte yaz sıcağı olması lazım. Bir de hasta olan bünyeyi düşünün. Hasta olan bir insan bir bakarsınız normal bir ortamda titremeye başlar. Üşütme gelir, arkasından ter basar, değil mi? İşte bu iklim değişikliğinde siz tabiatın doğal dengesini bozarsanız, yani şu anda atmosfere salınan ve tabiattaki, dünyadaki o ilahi dengeyi bozan kirli atıkların %51'i Amerika Birleşik Devletleri'de Çin tarafından atılıyor. Evet. Önce bunu not edelim. Yani çevre bozuldu, yani iklim felaketleri falan geliyor diyoruz ama bunun sorumlusu Somali değil, Afrika ülkeleri değil, Türkiye'de evet. değil. Yani Türkiye'nin o atmosfere yapmış olduğu katkı yani ne kadar şey olsa %1'i geçmiyor. Hı hı. Yani biz 80 milyon söz birliği yapsak ya şu dünyayı kirletelim desek en fazla 2 kat artırsak %1'den %2'ye çıkartırız. Ama %50'nin üzerinde bu ülke kirletiyor dünyayı. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Bakıyorsunuz hortum sabah evet. işte İzmir'de duyduk. Sel afetleri, arkasından kuraklıklar. Mesela geçen hafta yaz günü gibi sıcaktı, bugün kar yağmaya
17
başladı.
17 derece birden düştü.
10, 15 derece, 20 derece birden sıcaklıkların ani yükselmesi. İşte bu doğal tabiatın dengesinin bozulmasından kaynak. Bunun neticesi bize nasıl gelecek? Tamam, sıcak olur, soğuk olur ama insanlar evlerine giriyor, klimayı açıyor veyahut da kaloriferi açıyor, sıcaktan soğuktan korunuyor ama tabiattaki bitkiler buna karşı korunmadığı için.
Evet.
Bu ileride insanların gıda temini ve evet. gıda zincirinin bozulmasına sebep olduğu an işte o zaman küresel bir afet meydana gelir.
Gıda savaşları
gıda
başlayacak.
Savaşları. Yine burada bir dipnot olarak söyleyeyim. Dünyada 7.7 milyar insan var. Ortalama 9-10 milyar insana yetecek kadar gıda üretimi yapılıyor dünyada. Yani ihtiyacın %10, %20 fazlası gıda ihtiyacı yapıldığı halde dünya nüfusunun %10 civarı açlıkla %3'te 1'e yakını da gereği gibi beslenememekle bir problem yaşadığına göre bu da kapitalist sistemin ne kadar acımasız olduğunun göstergesi. Evet. İkincisine geldiğimizde nükleer biyolojik silahlar.
Evet.
Şimdi artık laboratuvar ortamında bunlar üretilebiliyor. Şimdi biz eskiden savaş dediğimizde uçaklar, füzeler, bombalar, işte konvansiyonel silahlar diyoruz. Ama laboratuvarda diyelim ki işte ODTÜ'den, Boğaziçi'nden yani
evet.
veyahut da Harvard Üniversitesi'nden mezun 3 tane kırık öğrenci bir araya geliyor. Biraz da şeyse böyle rigid şey görüşleri olan laboratuvar ortamında bir biyolojik bir madde üretiyorlar. O ürettikleriyle o zehirli gazla bir şehrin ahalisinin felç olmasına, ölmesine, sakat kalmasına sebep olabilecek şeyler yapabiliyorlar. Siz bunu askerle, polisle falan da engelleyemiyorsunuz. Yani bugün işte büyük şehirlerde böyle bir saldırı yapıldığında Allah muhafaza binlerce, on binlerce insanın ölümüne veya sakat kalmasına sebep olabilecek saldırılar görebileceğiz bundan sonraki ortamlarda. Çünkü insanın zekası bunu yapmaya müsait. Yani nasıl ki neşter bıçağıyla ameliyat yapıp insana işte hastalıklarına deva olabildiğiniz gibi aynı doktor ahlak yoksunuysa organ mafyasının emrinde oluyor o neşter bıçağı. Evet. İşte teknoloji geliştikçe insanlar belli böyle sofistike bilgilere ulaştıkça bu tür nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara küçük böyle gruplar haline sahip olabiliyorlar. Bunlar da dünya için çok büyük bir tehdittir. Onlar kendilerinden korkuyorlar aslında.
Evet.
Ya bu da dünyada yakın bir gelecekte göreceğimiz şeylerdir. Yani bu korona COVID-19 bittiğinde dünyanın rahatlayacağını hiç kimse sevinmesin. Yani bu kadar dar bir ortam alanda 15 milyon insan sıkışmışsa bu insanların birbirine temasından kaynaklanan bu tür virüs dayalı hastalıkların bundan sonra da var olacağını bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Aslında Türkiye'nin uzay macerasını da konuşmak isterdik ama vaktimiz bitti. Bir başka programı inşallah Türkiye'nin uzay programını yeni gelişmelerle
i̇nşallah.
Konuşuruz.
Daha bu konulardan konuşuruz inşallah.
Peki
inşallah.
Hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteydik bu haftada. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. Hayırlı.